Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Ak'tan iletiyor. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam seçimleri bitirdik. Artık yeni bir dış politika vizyonu bekliyoruz. Neden? Çünkü Hakan Fidan yeni hükümetin Dışişleri evet. Bakanı oldu. Diğer tarafta da İbrahim Kalın MİT'in başına geldi. Öbür tarafta da hocam Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı oldu. Yani Türkiye'nin aslında bir dış politika ve güvenlik bürokrasisinde ciddi bir değişim olduğu görülüyor. Bunun sizce ilk bu soruyla başlamak istedim. Yani bunun yansımalarını nasıl görürüz?
Evet. Tabii temelde aslında iki tane bambaşka Türkiye'ye yönelik vizyon olan ittifak malum seçimlerde yarıştı. Bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı, diğer noktada ise Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Millet İttifakı. Bunların dış politika vizyonları da çok birbirinden farklıydı. Ancak nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı hem Cumhurbaşkanlığından hem meclis çoğunluğu alarak yeniden ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek ve bu bağlamda da aslında dış politikada bir süreklilikten bahsediyoruz. Yeni bir paradigma değişimi söz konusu değil. Ancak kabine çok daha güçlü isimlerle tezahür etti. Bu açıdan çok önemli. Zaten Sayın Hakan Fidan işte efsaneleşmiş bir isim olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında çok uzun yıllardır görev yapıyordu. Türkiye'nin önemli dosyalarını, özellikle çatışma bölgelerinde aslında sadece istihbarat bağlamında değil, diplomasi bağlamında da, askeri bağlamında da yöneten bir isimdi. Irak, Suriye gibi, Libya gibi dosyalar ona aitti. Bu bağlamda onun doğrudan Dışişleri Bakanı olacak olması daha da mevcut paradigmayı, anlayışı, perspektifi bence güçlendirecek bir şey. Keza yine kendi yerine de daha önce Ulusal Güvenlik Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanı'nın sözcüğünü yapan İbrahim Kalın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına geldi. Yine Savunma Bakanlığı'na ise Genelkurmay Başkanı
Hocam bir gelenek Paşa oldu sanki geldi. Mesela orada Hulusi Akar Paşa'nın
ya bu ikinci kez olan bir şey. Tam bir gelenek ve teamülden bahsetmek için henüz erken. Doğru isim olursa bu tabii artı bir değer olacaktır ama farklı bir isimle ileride atanabilir. Temel anlamda ama dediğim gibi bir süreklilikten bahsediyoruz. Dış politika paradigmasının değişmeyeceğini, devamlılığı esas aldığını ama daha güçlü bir şekilde, daha güçlü aktörlerle Türkiye'nin yoluna devam edeceğini öngörebiliriz. Burada özellikle ilgili isimlerin güvenlik siyaseti bağlamında mevcut güvenlik doktrininde altını dolduracak isimler olduğunu görebiliriz. Tabii Sayın Hakan Fidan artık diplomasinin başında, dediğim gibi çok güçlü bir isim, ciddi bir tecrübeye sahip. Dolayısıyla bunu dışişleri alanına da doğrudan taşıyacak ve ilgili dosyaları geniş bir alanda Türkiye dış politikasının tüm meselelerinde kendisini öne çıkartacaktır. Bunun olumlu uluslararası yankıları da oldu. Hani gönül coğrafyası dediğimiz bölgede esasında ilgili aktörler, Türkiye'ye dost olan, Türkiye ile birlikte hareket eden, müttefik olan unsurlar açısından da çok olumlu karşılandığını gördük. Çünkü Hakan Fidan gerçekten Türkiye'nin ötesine çıkmış, birçok alana etki etmiş bir isim olarak karşımızda duruyor. Keza yine terörle mücadele açısından da diplomatik açıdan çok daha yeni proaktif bir döneme gireceğimizi öngörebiliriz. Yani mevcut güvenlik doktrininin devam ettiği, proaktif bir şekilde PKK ve diğer FETÖ gibi unsurlara karşı askeri ve istihbari çabaların devam ettiği ama aynı zamanda dışişlerinde de çok daha aktif şekilde Hakan Fidan liderliğinde bu süreç devam ettirilecektir. Tabii Türkiye mevcut coğrafyasında bir normalleşme sürecinin içerisindeydi. Birçok ülkeyle, Körfez ülkeleri başta olmak üzere, işte Mısır'ı bunun içerisinde son dönem dahil edebiliriz ve Rusya, İran'ın garantörlüğünde devam eden Esed rejimiyle yürütülen görüşmeler, bunların devam edeceğini, bunlar konusunda bazı olumlu adımların atılabileceğini öngördüğümüz bir dönem olacaktır. Keza yine Türkiye'nin temelde Batı ile Doğu arasındaki dengeyi, yani daha özellikle ABD ile Rusya arasındaki dengeyi koruyacak bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğini öngörebiliriz. Sayın Hakan Fidan işte Ukrayna Savaşı'ndaki krizde de çok kritik role sahip bir isim olarak ortaya çıkmıştı. Tarafların bir araya getirilmesi, ateşkes görüşmeleri, keza yine diğer alanda istihbarat örgütlerinin bir araya getirilmesi konusunda hep öncü rol üstlendi. Şimdi Dışişleri Bakanı olarak da bu rolünü daha da tahkim edecektir. Yine keza küresel gıda güvenliğini sağlayan işte bu Tahıl Koridoru Anlaşması'nda da önemli rolleri olan bir isimdi. Buna devam edecektir. Genel makro Türkiye'nin siyasetinde de Erdoğan'ın siyasi iradesinin altında, liderliğinin altında bu Batı-Doğu dengesini daha iyi bir şekilde Türkiye'nin tanımlayacağı ve politikasını yürüteceği bir dönem görebiliriz. Ama tabii ciddi meydan okumalar da var. Bunların başında Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan sorunlar, bunların işte Suriye bağlamında PKK'ya devlet kurma çabası, Türkiye'nin bunu önlemeye yönelik hamleleri, keza yine Yunanistan'a verilen askeri destek, mavi vatan olarak tanımladığımız bölgede ki enerji kaynaklarının tek taraflı Türkiye'yi dışlayarak çıkartılması ve Avrupa'ya taşınması çabası, Yunanistan'a verilen askeri destek dediğim gibi bunlar hep ileride sorun yaratacak alanlar. Yine bu İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'ye dayatılması, ABD Kongresi'nin Türkiye yönelik düşmanca tavırları, bunlar da ileriki dönemde yönetilmesi gereken hariciyenin önemli meseleler olacak. Hakan Fidan açısından önemli dosyalar olacak diye düşünüyorum.
Hocam bu sosyal medyada dolaşan bir Hakan Fidan miti vardı. İlk defa sesini duyduk. Böyle yani Türkiye'de zannedersem yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yani en popüler MİT başkanlarından birisiydi.
Evet, doğru.
Yani hiç medyada yüzü görünmese de, medyada hiçbir demeci yer almasa da. Ve şimdi de dış politikanın başına geçti. Yani bakıldığı zaman aslında Türkiye'de zaten Hakan Fidan'ın birçok meselede etkin olduğu hep ifade ediliyordu. İşte Libya, Suriye, özellikle Ukrayna ve güvenlik bürokrasisini ilgilendiren meselelerde zaten Suriye ve Libya meselesine direkt MİT'inle müdahil olduğu alanlar vardı. O yüzden sanki böyle dış politikada hani hep böyle Amerika'da Şahin kanat, şey kanat gibi bir ifadeler kullanılır hocam. Siz mesela hani Türkiye'de bu yeni kabine nasıl bir kabine gibi gördünüz? Hani böyle şahin bürokratlar derler, işte şeyler derler ama sanki öyle bir şey.
Yani az önce ifade ettiğim gibi güçlü bir kabine her şeyden önce. Gerçekten ilgili bakanlıklar çok güçlü isimlerden oluşuyor. Hem güvenlik bürokrasisi hem dışişlerini oluşturan isimler. Ama bunun ötesinde ekonomiyle ilgili de çok önemli yeni atamalar oldu malum. Sayın Mehmet Şimşek burada. Ekonominin paradigmasını değiştirecek yepyeni bir isim. Aslında Türkiye'deki en ciddi değişim muhtemelen ekonomi alanında olacak. Güvenlik bürokrasisi ve Türkiye'nin güvenlik paradigması ve doktrini bir süreklilik içerisinde devam edecek. Çünkü zaten güvenlik bürokrasinin önemli aktörleri aslında bir şekilde kabineye doğrudan gelmiş oldu. İşte İstanbul Valisi İçişleri Bakanı oldu. Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı, Müsteşarı ise doğrudan dışişlerin patronu oldu. Ama ekonomide yeni bir paradigma söz konusu. Burada da bir rasyonelleşme dediğimiz yeni bir dönemin içerisinde girecek. İşte para politikasının değişeceği, faizlerin kısmen yükseltilerek enflasyonun baskın altında alınmasına yönelik yeni bir dönem. Sıkı bir para ve maliye politikası olacak. Ve bu bağlamda da enflasyon düşürülerek ihracat odaklı cari açığı azaltacak, tüketimi ve ithalatı azaltacak yeni bir anlayış muhtemelen benimsenecek. Buna yönelik Sayın Mehmet Şimşek açıklamalar yaptı. Ardından Merkez Bankası Başkanı'na benzer görüşe sahip, paradigmaya sahip bir kişiye atandı. Dolayısıyla bu anlamlı olacak. Kabinedeki diğer üyelerle ilgili de dediğim gibi Erdoğan çok güçlü isimleri bakan yaptı ve bu yeni Türkiye yüzyılının içini dolduracak isimler olacak. Malum dış politikada yeni paradigma Türkiye yüzyılı. Türkiye'yi merkeze alan, Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan, Batı ile Doğu dengesini koruyan ama bağımsız bir aktör olarak Türkiye'nin hareket kabiliyetini artırılacağı yeni bir dönemden bahsediyorduk. Burada hem askeri güç öğeleri caydırıcı bir güç olarak tezahür edecek, güçlü bir istihbarat, operasyonel kabiliyeti sahip bir istihbarat yapılanması, aynı zamanda bunları destekleyebilecek yeniden Türkiye'nin zayıf karnı olan ekonominin desteklenmesi ve güçlü bir ekonomi. Böylece büyük Türkiye yüzyılını hayata geçirecek. Türkiye sadece bölgesinde bir güç olmanın ötesinde küresel bir aktöre dönüştürme çabası içerisinde olacak bir anlayış. Erdoğan yeni dönemi bu bağlamda şekilleniyor ve Bakanlar Kurulu da gördüğüm kadarıyla bunun altında olacak isimlerden oluşturulmuş durumda.
Hocam yani şimdi Bakanlar Kurulu ve yeni kabineyi konuştuktan sonra biraz da dış politikaya geldik ve ekonominin aslında dış politikada da etkili olacağını düşünüyorum. Yeni dönem biraz daha böyle o ekonomideki değişim dış politikaya da yansıyacak. Türkiye daha sakin bir süreç geçirecek gibi düşünüyorum ama tabii bu Ukrayna Savaşı'yla da ilişkili. Yani tekrardan savaş alevlenecek mi? Çünkü hala Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde Türkiye'nin arabuluculuğu devam ediyor. Son dönemde yine orada bir tansiyon yükselmesi yaşandı. Hocam yani konuyu biraz daha oraya da getirmek istiyorum. Yani Rusya ve Ukrayna savaşında siz yeni dönemde Türkiye'nin de artık bir seçim geçirilmiş olarak yeni kabine Ukrayna'ya nasıl bakacak? Ukrayna-Rusya savaşını evet. ne bekliyorsunuz?
Türkiye'nin pozisyonu değişmedi. Bu anlamda eğer Millet İttifakı iktidara gelse ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Kılıçdaroğlu görev alsaydı muhtemelen daha batı yanlı Türkiye'nin mevcut denge politikasının dışına çıkacak bir siyaset izlenecekti. Rusya'ya yönelik yaptırımların parçası olacağız diye zaten net beyanatlar vermişlerdi. Malum Erdoğan'ın devamlılığıyla birlikte Türkiye'nin pozisyonu değişmedi. Zaten Türkiye'nin pozisyonu çok rasyonel aslında. İki tarafla da ilişkisini koruyabilen tek ülkeden bahsediyoruz. İşte bu sayede de aslında Türkiye Tal Koridor Anlaşması'nın garantörü olabildi. Tarafları bir araya getirebilen tek güç olarak tezahür etti. Bu anlamda iki tarafın da saygı duyduğu, güvendiği bir aktör olmaya devam edecek Türkiye. Türkiye'nin temel amacı tabii çatışmaların önce bir çatışmazlık anlaşmasıyla sona erdirmesi, ardından siyasal bir çözüm bulunabilmesi süreci. Ancak şu an için çok iyimser olmamak maalesef gerekiyor. Sayın Erdoğan yeni dönemde seçildikten sonra da hem Zelenski'yle hem Putin'le bir telefon diplomasisi de yaptı. Çatışmaların eskalada olmasını engellemeye çalışıyor. Ancak mevsimsel şartların olgunlaşmasıyla birlikte maalesef temas hatlarının ısındığını ve birçok bölgede çok yoğun çatışmaların yaşanmaya başladığını gördük. Yine Rusya zaman zaman güdümlü füzelerle Ukrayna sahasını, sattığını hedef alırken Ukrayna'da özellikle temas hatlarında bazı büyük askeri harekatlar yaparak Rusların işgal ettiği bölgelerin bir kısmını geri almaya çalışıyor. İki tarafında yeniden çok ağır kayıplar vermeye başladığını gördük. Keza Ukrayna'yı destekleyen batılı ülkeler de desteklerini artırarak devam ettiriyorlar. Çok ciddi bir ekonomik ve askeri yardım söz konusu. Ruslar ise seferberlik kararından sonra cepheye daha fazla asker sevk etti. Wagner'i daha anlamlı bir unsur olarak kullanıyor. Savunma sanayini, ülke kaynaklarını daha fazla savunma sanayine aktardı ve buradaki asker üretimlerini artırdı. Sahada bir denge var gibi görünüyor ama maalesef iki tarafta çok ciddi kayıplar veriyor. Bu durumun tabii Rusya'ya da ciddi anlamda yıprattığını görüyoruz. Rusya ekonomisine yönelik çok ciddi küresel yaptırımlar var özellikle Batı merkezde. Rusya'yı ekonomik açıdan da baskı altına almaya ve bu savaşı bir fırsata çevirerek Rusya'nın gücünü zayıflatmaya yönelik kullanıyorlar. Çin henüz yeteri kadar devreye girmiş değil. Çin kısmen Rusya'yı destekliyor ama tam anlamıyla güçlü bir şekilde destek vermek ve Batı'yla da daha yoğun şekilde karşı karşıya gelme çabasına değil. Muhtemelen bu çatışmalar bu şekilde devam edecek. Daha fazla eskale olup daha anlamlı bir sahada karşı tarafın, iki tarafın birbirine karşı kazanımlarına dönüşecek mi? Bunu göreceğiz ama sahada en azından bu 1000 kilometrelik neredeyse temas hattında Dinyeper Nehri'nin de doğal sınır olduğu bir alanda bir denge oluşmuş durumda. Ama taraflar muhtemelen saldırılarını, birbirine yönelik hamlelerini artırarak devam ettirecekler gibi görünüyor.
Anladım. Hocam peki diğer taraftan da yine Türkiye'nin önemli meselelerinden birisi de biliyorsunuz terörle mücadele. Açıkçası zaten terörle mücadele eden bir ekip yeniden devam ediyor. Evet. Görevleri değişti. İşte özellikle Hakan Fidan döneminde dekapitasyon dediğimiz bu üst düzey Pekkalıların etkisiz hale getirilmesi hadisesi var. Burada biliyorsunuz yani Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda üst düzey Pekkalı unsurunu son yaklaşık 2-3 yılda etkisiz hale getirdi. Tamam. Ve buna son 2 yıldır da hocam yanlış hatırlamıyorsam Suriye'yi de kattı. Yani 2021 yılından itibaren Suriye'de de bu tarz operasyonlar devam ediyor. Yine Tel Rifat'ta bir aracın vurulduğunu gördük. Ondan sonra Tel Rifat bölgesindeki Pekkalılar Ruslara gidip protesto gösterisi düzenlediler. Eğer burayı koruyamayacaksanız buradan çıkın diye. Bu tabii Pekkalıların organize ettiği, aslında Rusları bir anlamda baskılamaya çalıştı. Özellikle oradaki işte kadınları, çocukları kullanarak bu üslerin önüne gidip böyle nasıl diyeyim, ikinci dünyada kalmış böyle arkaik sol
ajitasyonlarla
birlikte bunu sürekli deniyor zaten. İşte daha önce Amerikalıları taşlamışlardı bu Barış Pınarı zamanı. Sonra yine Ruslarla bu şekilde yine aynı yöntemleri kullanmışlardı. Hocam siz yani hem bu MIT'in yeni dönem terörle mücadele siyasetini, aynı zamanda da bu Suriye'deki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye'de evet. yeni bir operasyon beklemeli miyiz aynı zamanda?
Evet. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi proaktif şekilde devam edecek. Zaten hep ifade ettik. İlgili aktörlerin daha güçlü noktalara gelmesi ve güvenlik bürokrasisine de siyasi karar alma açısından da benzer siyasetin devam etmesi çok öngörülebilir. Bu anlamda aslında seçim sonuçlarını PKK bağlamında analiz ettiğimizde seçimin en büyük kaybedenlerinden birisinin de PKK ve onun siyasal uzantısı olan HDP olduğunu gördük. İstedikleri oy oranına ulaşamadılar. Çok ciddi kayıp yaşadılar. Seçmenleri nezdinde, onlara sempati duyanlar nezdinde de ciddi eleştiriye tabi oldular. Kendi aralarında iç çatışma yaşandılar. Siyasi uzantıları bağlamında özellikle bu Demirtaş'ın çıkışı, HDP'nin içerisinde yaşananlar vesaire. Bunu görmek mümkün. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok ciddi bir yatırım yapmışlardı. Ne pahasına olursa olsun Erdoğan devrilmesini arzu ediyorlardı ve kayıtsız şartsız işte Ümit Özdağ gibi aşırı sağ unsurlarla ilişki kurulmasına rağmen Kılıçdaroğlu'na ona destek vermeye çalıştılar ve nihayetinde ciddi bir tepkiye neden oldu. Bu seçim öncesi dönemde de PKK aslında eylemsiz karar almıştı temelde. Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceği bir atmosfer oluşturmak için bunu yapmışlardı. Şimdi bugün yaptıkları bir açıklamayla bu eylemsiz kararından vazgeçtiler. Zaten bu beklenen bir şeydi. Türkiye ise proaktif şekilde dediğim gibi çok yoğun bir baskıyla PKK yönelik asker harekatlarını devam ettiriyor. Hem ülke sattığında hem Irak hem Suriye sattığında sınır ötesi asker harekatlarla bu yapılırken senin de altını çizdiğim bu dekapitasyon yöntemiyle de PKK'nın lider kadrosu bir strateji dahilinde etkisiz hale getirilmeye devam ediyor. Seçimlerden hemen sonra hatta Hakan Fidan'ın yerine İbrahim Kalın'ın geçmesinden sonra da birçok operasyon gerçekleşti. Hem Tarifat'ta hem Suriye'de ardardın hatta Süleymaniye'de PKK unsurlarına yönelik suikastler, hava harekatları ve SİHA operasyonları düzenlendi ve çok sayıda unsur hayatını kaybetti. Bu Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunu ve mevcut politikasını devam edeceğini bize gösteriyor. Zaten PKK'nın en büyük çıkmazlarından birisi bu dekapitasyon süreciydi açıkçası. Zaten konvansiyonel yöntemlerle baskı altına alınmış, eylem yapamaz hale getirmiş örgüt unsurları. Aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği dekapitasyonlarla da komuta kontrol yapısını neredeyse kaybetti. Ciddi bir moral, motivasyon sorunu yarışıyorlar. Mobilizasyon içerisinde değiller. Lider kadrosu dışarıya çıkamıyor mağaralardan. Örgütü yönetemiyor. Duran Kalkan bunu aslında ifade etmişti seçim öncesinde. Bizi listelere koymuşlar. Her gün öldürüyorlar, öldürüyorlar, öldürüyorlar. Bu nasıl olacak? Demişti. Bir isyan bayrağı çekmişti aslında. Ve bu devam edecek. Yani örgütün üzerindeki bu baskı son mensupları elimine edene kadar devam edecek. Şu an Türkiye'nin içerisinde kırsal bölgesinde özellikle neredeyse PKK'lı kalmadı ve eylem yapamaz duruma geldiler. Bu kır gerillası dediğimiz terör faaliyetlerinin dışına çıkıp farklı yöntemler arayabilirler. Şehir merkezlerine daha fazla odaklanacak hücre tipi yapılanmalarla var olmaya çalışabilirler ama bu da güçlü istihbaratla rahat bir şekilde elimine edebilecek bir durum olabilir PKK adına. Dolayısıyla Türkiye içerisinde en azından ciddi anlamda gerilemiş ve gücünü kaybetmiş bir örgütten bahsediyoruz. İşte burada Suriye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde kurmaya çalıştıkları devlet önemli. Burada Amerikan koruması altında, şemsiyesi altında var olmaya çalışıyorlar. Bu Kuzey ve Doğu Suriye özerk yönetimi dediğimiz yapılanmayı var ettiler ve onun işte meclisi, bürokratik yapısını, askeri yapılanmasını oluşturarak adeta bir terör devleti gibi hareket etme çabasındalar. Ama bu da tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı bir yapı. Türkiye doğrudan askeri müdahalelerle mevcut saha içerisinde bulundurduğu orduyla, askerleriyle ve milli orduyu eğitip donatarak bunun karşısında duruyor. Aynı zamanda son dönemde Esed rejimiyle de işte Rusya ve İran'ın garantörlüğünde görüşmeler yapıyor. Muhtemelen bu görüşmelerin seyrini belirleyecek Türkiye'nin yeni askeri harekatlarını. Rejimle belli bir düzeyde anlaşabilirse onunla birlikte PKK'yı tasfiye etmeye yönelebilir. Ama anlaşma gerçekleşmese ki çok kolay görünmüyor aslında anlaşabilmesi. Tek taraflı olarak yine Tarifat Memiş hattı, Aynalar hattı ve Kamışlı'ya doğru parça parça askeri harekatlar yaparak PKK'yı elimine edebilir ki bu bağlamla bence bir yol haritası var diye düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle rejimle olan görüşmelere bakacak. Onun sonucuna göre de askeri harekatı birlikte veya doğrudan tek başına gerçekleştirerek kendi güney sınırlarında bir terör tehdidine izin vermeyecek diye düşünüyorum.
Hocam ben bu Suriye bağlamında ufak bir ek yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu seçimden önce açıklanan bir proje vardı. Katar'ın finansmanı olduğu yaklaşık 240 bin konut ve 1 evet. milyon geri dönüş. Açıkçası ben bu projeyi çok önemli buluyorum. Çünkü Suriyelilerin gerçek manada güvenli geri dönüşü ve akıl ve mantık çerçevesinde yani orada ev yokken bir şey yokken insanların gönüllü bir şekilde geri dönüşünün tek şeyi buydu. Yolu buydu. Ya bu projeyi başlığı da hocam. Siz bu projeye hem nasıl bakıyorsunuz? Hem de ben şunu merak ediyorum. Şimdi PKK'nın orada bir sonuçta bir demografi siyaseti de var. Özellikle sınır bölgeler, yani M4 yolunun kuzeyindeki bölgelerde sadece etnik Kürt unsurları bırakıp, hatta Kürt unsurlardan da PKK'ya müzahir olmayanları yine şey yapıp, yani sadece bir PKK devletçiyi oluşturmaya çalışıyor. Diğer taraftan Arap Türkmen nüfusu bu anlamda özellikle hem Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri hem de Barış Pınar Harekatı bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği terör saldırılarıyla da bu insanları sürekli olarak güvensizlik ortamında hissettirip bir terör üreterek bu insanların o bölgelerden çıkışını, aslında bir anlamda bu bakımından rejimle birlikte de işbirliği yapıyor. Çünkü rejimle aynı zamanda Talifat bölgesinde PKK ile birlikte terör örgütten yapıların başında geliyor. Yani bir taraftan Türkiye ev yapacak hocam. Diğer taraftan da terör tehdidi var. Yani bu bana biraz şey geliyor. Şimdi güvenli bölgeler oluşturuyoruz ama güvenli bölgelerin de güvenliği söz konusu olacak. Yani şimdi siz Cerablus'u ev yapmaya başlayacaksınız. Ben burada biraz şey görüyorum. Şimdi ev yapılırken inşaat işçileri teröristlerce hedef alınırsa mesela, PKK zaten giderek bir tükenmişlik sendromu içerisine girdi diyelim. Farz edelim ki Türkiye aynı araba yönelik bir operasyon başlattı ve Memmiş'ten Sacur Nehri'nin o Sacur Çayı'nın daha doğrusu güneyinden PKK'lılar Cerablus'taki inşaat bölgelerine doğru bir saldırı düzenliyorlar. Yani bu çok büyük bir risk değil mi? Bu nasıl yönetilecek? Siz...
Yani Suriye sahası tabii tamamen istikrarını kavuşmuş bir bölge değil. Bölgede yaşayan insanlar da bunun farkında. Zaman zaman çatışmalar devam ediyor. İnsanlar hayatını kaybediyor. Ama geçmişe nazaran ciddi bir güvenlik ve istikrar da sağlandı. Özellikle Türkiye'nin işte kurtarmış bölgeler olarak ifade ettiğimiz milli orduyla ve Türk askerinin koruması altındaki bölgelerde geçmişe nazaran terör saldırıları çok azaltılmayı başardı Türkiye. Burada ciddi bir çaba söz konusu oldu. Ama tabi hala riskler söz konusu. Ancak buna rağmen bölgede şey, İdlib'de sayarsak neredeyse 4,5-5 milyon yakın insan yaşıyor. Bir şekilde yaşamak durumundalar. Türkiye'de bu bölgelere yatırım yapmaya devam ediyor. Daha fazla güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Bu bağlamda da tabii bu konut projesi çok önemli. 240 bine yakın konuttan bahsediyoruz ve yaklaşık 1 milyon kişi burada bu yaşam alanlarına tekrar dönebilecek Türkiye'den. Ama sen söylediğin tabii risk her zaman var. Ciddi bir tehdit. PKK nihai olarak elimine edilmediği sürece de bu terör tehdidi devamlı olacak. Çünkü siz içeride güçlü bir istihbarat kurup bombalı saldırıları engellerseniz bile dışarıdan atacak füzeleri, havan topları durdurmanız maalesef mümkün olmuyor. Zaman zaman Türkiye'nin sınır hattı içindeki bölgelere yönelik de PKK benzer saldırılar malum gerçekleştirebiliyor.
Evet, yani kilisin hedef alındığını biliyoruz.
Bu bağlamda işte terör örgütünün tamamen temizlenmesi esas önemli olan. Tabii demografik meseleden bahsettin. Yani PKK yönetebileceği bir demografi oluşturmak için çok çaba sarf etti. Tehcirler yaptı. Ama şu anda hala baktığımızda şey, yaklaşık 40 bin kilometre karelik bir alanı kontrol ederken burada yaklaşık 2,5-3 milyona yakın nüfus söz konusu olabilir. Bunun çok önemli bir kısmı, %80'ine yakını Araplardan oluşuyor. Kalan Kürtlerin de yine Türkmenlerin dışında önemli bir kısmı aslında PKK'ya muhalif. Yani Amerika denklemden çıktığı an Türkiye müdahale etmese bile PKK'nın bölgede artık varlığını sürdürebilmesi bu demografiye göre çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla burada temel mesele aslında Amerika'nın himayesi. Çünkü diğer aktörler ve sahadaki yerel aktörler, Arap aşiretlerinden tut da diğer demografik unsurlar, Amerika'nın varlığı söz konusu olduğunda PKK'ya karşı bir hamle yapmakta ciddi anlamda zorlanıyor. İşte Türkiye zaman zaman askeri harekatları gerçekleştirebildi ve her seferinde Amerika ile karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin ekonomisi yönelik hamleler gerçekleştirmeye çalıştı Amerika. Türk ordusuyla Amerikan askerleri karşı karşıya geldi. İşte burada Erdoğan'ın o güçlü siyasi iradesi ancak sonuç alabildi. Ancak ne Esed rejimi, ne Ruslar, ne İranlılar Amerika'nın olduğu yerde doğrudan hamle yapamıyorlar PKK'ya. Keza yine bölgedeki Arap aşiretleri de benzer şekilde Amerika'nın varlığından dolayı PKK'ya yönelik hamle yapamıyor. Dolayısıyla burada yine başat güç Türkiye konumunda ve Türkiye dediğim gibi bir yandan kendi kurtarmış bölgelerde yeni inşaat faaliyetleri yapıp bu bölgeye insanları göndermek isterken aynı zamanda diplomatik çabalar içerisinde de ve eğer bu da gerçekleşmesi askeri harekatlarla bölgeyi daha yaşanılabilir kılacak hamleler yapacaktır diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Vallahi
ben teşekkür ederim.
Zaman nasıl geçtiğini pek anlamadık. Ancak süremizin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Küresel analiz.